Çıktı.
Çıktı. Dolayısıyla adımız da
yemek olduğu için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yine dop dolu bir program içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 13 Ocak 2021 günlerden çarşamba. Türkiye'de saatler 15.03'ü gösteriyor. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamamız üzerinden dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, karlı bir Ankara gününden sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim, bizlere ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Sosyal medyada aktifiz, Facebook, Twitter ve Instagram'da da TRT Hayatın Sesleri sayfamızdan bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, birkaç gündür dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına kabul ettirmeye çalıştığı yeni gizlilik ilkeleri tartışılıyor. WhatsApp, yaptığı açıklamayla kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam etmesi için belirli bir süre içerisinde uygulamaya onay vermesi gerektiğini bildirmişti. Bu zorlama sonrasında binlerce kişi WhatsApp uygulamasını telefonlarından kaldırdı ve başka uygulamalara geçiş yaptı. Bakalım kullanıcıların yoğun tepkileri sonrası neler yaşanacak? Bizler de bunu merakla bekliyoruz, göreceğiz. Efendim, Hayatın Sesleri'nde bugün Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği, kısa adıyla SODİMER Başkanı Profesör Doktor Levent Eras'tan bizlerle olacak. Yeni WhatsApp sözleşmesi neleri kapsıyor? Sözleşmede hangi maddeler bulunuyor? Uygulamayı kullananları neler bekliyor? Rekabet Kurulu'nun Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlatması ne anlama geliyor? Bu soruların yanıtlarını alacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, günümüzde sosyal medyayı kullanmayan neredeyse yok gibi. Bu kadar yaygın kullanım neticesinde de kullanıcıların başına büyük dertler açılabiliyor maalesef. Haklarımız köşesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle sosyal medya kullanımı nedeniyle oluşabilecek hukuksal sonuçları konuşacağız. Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Zinet Salih'den Bana Da Söyle sizler için geliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği, kısa adıyla SODİMER Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan şu anda telefon hattımızda. Sayın Eraslan, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz.
Bizler iyiyiz, ben bugün daha da iyiyim çünkü bugün Ankara'ya kar yağdı.
Aa, ne güzel, evet.
Evet, inşallah i̇şte barajlarımız da dolar, çıkacağız. Su kıtlığı çekmeyiz yazın.
İnşallah, inşallah.
Levent Bey, malumunuz bu haftanın gündemi WhatsApp. Dünya WhatsApp'ın bu yeni yayınladığı sözleşmeyi konuşuyor. Ortalık bir anda karıştı. Yeni WhatsApp sözleşmesi neleri kapsıyor? Ne tür maddeler bulunuyor?
Şimdi tabii öncelikle sakin olmakta fayda var. Yani ben de 3 gündür neredeyse ona yakın medya kuruluşuna açıklama yaptım. İnsanlar özelden sorular soruyorlar. Ve yıllar öncesi yazdığım bir cümle aklıma geldi. Biz sosyal medya sosyolojisiyle ilgili Türkiye'de ilk çalışma yapan dernek ve akademisyenim. Sosyal medya o kadar güçlü ki sadece sosyal medya insanların iletişim içinde oldukları bir bağlam değil. İşte bakın ne kadar büyük bir etki yaratabiliyor en ufak bir uygulama. Sosyal medya asla sosyal medya değildir diye benim bir cümlem var. Hı hı. Onu da doğrulayan bir şeyi yaşadık. Akışkanlığı yaşadık değil mi hep beraber?
Evet.
Bu çok ilginç. İnsanların sosyolojik olarak teknolojik değişmelere verdiği tepkileri anlama bağlamında da önemli bir süreç. WhatsApp şunu yapıyor. Facebook'u canlandırmak için bir atak yapıyor. Bunu aslında yeni yapmadı. 2014 yılında satın alındı WhatsApp. 19 milyar dolara. Bakınız 19 milyar dolar çok büyük bir paradır ve satın alırken her şeyini satın alır böylesi büyük şirketler. 2016 yılında da böylesi bir uygulamayı ön plana aldılar ama tercihe bırakmışlardı. Şimdi diyor ki WhatsApp, ya diyor sözleşmeyi imzalayın, biz sizin resim, görüntü, ses veya diğer özelliklerinizi kullanalım. Size reklam odakları, yeni arkadaşlıklar, farklı ekosistemler sunalım derler. Ya da imzalamıyorsanız yolumuz sizinle artık kesişmeyecek. Buraya kadarmış diyorlar. Yani çok net olarak imza onaylarsanız bizimle devam edeceksiniz. Onaylamazsanız bu iş bitti demekteler. Bu gücü de nereden alıyor? Bu gücü 2,5 milyarlık kullanıcısından alıyor. Bizim 25 bin kişilik bir araştırmamız var. Araştırmanın adı WhatsApp Sapiens. Bakın sizin de dikkatinizi çekmiştir.
Evet.
WhatsApp Sapiens, yani sosyal medya insanı, WhatsApp insanı. Ve biz şunu sormuştuk araştırmamızda. Neden WhatsApp'ı kullanıyorsunuz? 4 tane çok önemli cevap verdi grup. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin en büyük tekil araştırmasıdır. WhatsApp üzerine yapılan en geniş araştırmadır. Dünya üzerinde de bu böyledir. İnsanlar bir, bedava olduğu için tercih ediyorlar. İki, kullanışlı işlevsel olduğu için. Üç, süreç içerisinde yaygın ve bilinir olduğu için. Dört, ses, belge, görüntü göndermedeki işlevselliği için kullanıyoruz derler. Bu bizim araştırma bulguları çok önemli çünkü İnsanların birazdan belki onu soracaksınız. Farklı mesajlaşma araçlarına geçme vurgusu da aslında burada.
Tabii.
Yani 4 tane özellik arıyorlar. Bu 4'ü varsa oraya geçiyor. Tekrarlayalım. Bedava olacak, yaygın olacak, kullanışlı olacak, ses, görüntü, belge paylaşımını kolaylıkla yapacaklar. Bu yüzden WhatsApp aslında yaşlanmış ve kan kaybeden Facebook'u bu süreçte canlandırmaya vurgu yapıyor. Bakın Instagram da Zuckerberg grubu. Ben bunlara Zuckerberg üçlüsü diyorum. WhatsApp, Facebook, Instagram. Bakın Instagram'a etiketlemiyor. Facebook etiketliyor. Bu yüzden baktığımız zaman bu bir ticari hamledir. Ama özellikle bu uygulamada Avrupa Birliği ülkelerini dışarıda bırakması, ABD'yi dışarıda bırakması, buna karşılık Türkiye'yi bu işin içinde yer aldırması da benim yine çok uzun dönem anlattığım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da vurgu yaptığı dijital faşizm örneğidir. Çok net olarak WhatsApp Türkiye'ye dijital faşizm uygulaması yapmaktadır. Fakat biliyorsunuz dün Rekabet Kurulu bir karar aldı ve bu süreci durdurdu. Ama ne yazık ki Türkiye'de temsilcilik açmayan böylesi uygulamalar bizdeki yasal müeyyidelerle çok uymamakta ve yine devam ettirmektedir.
Evet, Levent Bey, bu tür uygulamalara baktığımızda bu uygulamaların bizlere ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Şöyle bir söz var: eğer bir şey, bir ürün bedavaysa orada ürün sizsiniz. Aslında bu programa, bu uygulamaya büyük bir yatırım yapıldı. Aslında bunun da bir karşılığı olması gerekiyordu. WhatsApp bizim verilerimizi alarak aslında bunu en iyi şekilde hayata geçirmiş oldu ticari olarak, değil mi?
Çok güzel ifade ettiniz. Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Doktor Ali Tağkoç bu konuyla ilgili şunu söylüyor mesela. Veri diyor petrol gibidir. Nasıl petrolümüzü dışarıya vermek istemiyorsak verilerimizi de vermememiz gerekiyor. Ama gördüğümüz üzere süreç içerisinde ne yazık ki dediğiniz çok doğru. Bir özne değil buradaki süreçte insanlar, bir nesne görevi görmekte ve elbette verilerimiz üzerinden reklam süreçleri ortaya çıkmakta.
Evet, ben de sizin bu sözünüze bir ekleme yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Beyefendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Orada BIP ve DEDİ'ye dikkat çekti. Bu uygulamaları kullanın diye tavsiyede bulundu. Aslında DEDİ diye bir uygulama var. Bunu çoğumuz bilmiyoruz. Yerli, milli.
Evet,
ama tabii ki BIP de, DEDİ de geliştirilmesi gerek.
Evet, evet, çok doğru. Şimdi tabii yerli ve milli uygulamalarımız değerli. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Sanayi Bakanlığı, BTK bunlarla ilgili destekleyici çalışmalar yapıyorlar. BIP, DEDİ, ULAK gibi çalışmalar var. Halen mühendislik çalışmaları yapılan mesajlaşma araçlarımız var. Ama tekrar söylüyorum. Biz süreç içerisinde yerli ve milli kanallarımızı elbette geliştireceğiz. Ama vatandaşımız dört özelliği istiyor. Bedava olması, işlevsel olması, yaygın olması ve doküman ses belge dağıtımı. Eğer bunu yapamıyorsak tercih etmiyorlar. Şimdi dijital göç başladı diye ben bir açıklama yapmıştım. O kamuoyunda da karşılık buldu. Ama bizim göç ne yazık ki şeye gitmiyor. Kendi topraklarımıza göç etmiyoruz. Çok ilginç bir şekilde. Telegram, Signal veya diğer işte WeChat, Viber gibi alanlara insanlar bir anda yoğun bir şekilde ilerlediler. Ama tabii sakin olmakta fayda var, izlemekte fayda var. Telegram dediğimiz Rus menşelidir biliyorsunuz.
Evet.
Ve Rusya sosyal medya algı, manipülasyon bu süreçlerde de hiç de yabana atılmayacak bir ülkedir. Cambridge Analytica örneği önümüzdedir. Cambridge Analytica'dan Zuckerberg zaten sabıkalıdır. Onun
evet,
çok ilginç bir videosu var. Dinleyenlere de söyleyelim. Biliyorsunuz bundan ötürü Amerikan Senatosu'nda sorguya çekildi
tabii,
bu adam.
Tabii bunlar çok konuşuldu zamanında.
Tabii soruyor yargıç. Bay Zuckerberg diyor, kaldığınız otelin herkes tarafından bilinmesini ister misiniz diyor.
Hı-hı.
Düşünüyor, yutkunuyor, hayır diyor. O zaman yani bir de uçtan uca şifreleme efsanesi var. Bakın bu aslında ne yazık ki çok doğru değil. Hatırlar mısınız eskiden Sine 5 diye bir kanal vardı?
Evet, hatırlarım.
Şifreliydi, kimse giremiyordu, değil mi?
Tabii.
Ama bir süre sonra ne yapıldı? O şifreler kırıldı ve insanlar onu izlemeye başladı. Yani şifreler kırılabilir. Yani çok yüksek kriptostatik uygulamalar değilse. Bu yüzden baktığımızda Facebook'un, WhatsApp'ın dünya kamuoyuna bir açıklama borcu var. Bunu da merakla bekliyoruz.
Evet. Şimdi bugün de bir haber okudum. Bu WhatsApp'ta bir açık bulunmuş. Bu açık üzerinden Google'da arama yaparak özel grupların içerisine girip mesajlar okunabiliyormuş. Ve bu ilk değilmiş.
Eyvah.
2020 yılında da bununla karşılaşılmış.
Eyvah eyvah. Evet,
evet,
yani bu da çok ilginç. Ama bir de şeye vurgu yapmak lazım. Birazdan yayınlayacağız. Biz 2 günlük bir araştırma yapıyoruz. Toplumsal tepkileri biz araştırdık sosyal medya üzerinden.
Evet.
Ve çeşitli tipolojiler ortaya çıktı. Ben bir sosyoloji profesörüyüm ve bunu tepki tipleri olarak tasnif ettim. Müsaadenizle oradan daha bahsetmek
tabii,
isterim.
Buyurun.
Yani nasıl bir tepki yarattık? Mesela bir grup çok öfkeli, çok öfkelenmişler WhatsApp'a ve bunlar hızlı şekilde göç ediyorlar. Bir grup endişeli, çünkü az önce vurguladığım gibi WhatsApp'a alışmış bunlar. Endişe duyuyor, yeni göç ettiği obada rahat edecek mi? Bazıları anlık tepkiler oluşturmuşlar. Yani süreç içerisinde kızıp geri dönmüşler. Bir kısmı hala kararsız. Bizi dinleyenler arasında da vardır. Belki sizde de vardır. Umursamazlar var zaten diyor. Benim her şeyim diyor. Bunlar kayda almış. Al diyor neyi kayda alırsan. Bir diğeri araştıranlar var. Çok ciddi olarak her bir uygulamanın özelliklerini araştırıyorlar ve kaygısızlar var. Çok da bu süreçte kaygılanmadan devam ediyorlar. Ama baktığımız zaman çok ilginç. Türkler tüm dünyadan farklı bir vurgu yaptı. Çok anlık reaksiyon gösterdiler. WhatsApp şeyi takip ettiyseniz göreceksiniz. WhatsApp istemiyoruz diye yüz binlerce tweet atıldı. Bakın ben size onları söyleyeyim. Yani WhatsApp'la ilgili atılan hashtagler, bunlarla ilgili WhatsApp siliyoruz, WhatsApp sözleşmesine hayır, WhatsApp etiketleriyle. Yani saat 10 Ocak 23.30 itibariyle yüz binlerce tweet atılmış ve BIP, Dedi, Signal, Telegram gibi kanallara geçiş yapılmış ve WhatsApp'ın da sıralaması aşağılara düşmüş.
Evet. Levent Bey, şimdi WhatsApp'ın bize gönderdiği bildirimde bu uygulamayı onaylamamız gerektiği ifade ediliyor. Bu uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için hangi tarihe kadar onay vermek gerekiyor?
8 Şubat'a kadar bize onay veriyor. Ama her açtığınızda karşınıza gelir sözleşme. Fakat tabii WhatsApp'ın da şu reaksiyonunu görmek lazım. Türkiye'nin aldığı bazı kararlar var. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Rekabet Kurulu'nun aldığı bir karar var. Buna dönük ne tepkiler verecekler? Temsilci açacak mı? Bakın girişte vurgu yaptık. Bu adamlar temsilci açmıyorlar. YouTube, evet. TikTok, VK, Dailymotion açacağız dediler. Bu adamlar açmıyor. Açmayanlar da Türkiye'nin en çok kullandığı Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter. Bunları açmıyoruz diyor. Şimdi açmama nedenlerini de bir nebze anlıyoruz. Çünkü böylesi bir uygulamada eğer insanların kişisel verileri ortaya çıkarsa dava hakkı doğacak. Bence temsilci açmama nedenlerinden biri bu karar olabilir.
Evet. Bir de şunu merak ediyorum. WhatsApp şimdi kullanıcıların bilgilerini topladığını, depoladığını ifade etti. Bunlar hangi veriler? Neler söylersiniz?
WhatsApp üzerinden paylaştığınız her neyse. Ses, görüntü, resim, belge, fotoğraf, her şey.
Yani mahremiyetin sonu.
Ama şöyle bakın, mahremiyetin sonu ama insanlar bunları tercih ediyorlar. Ben hep söylüyorum yayınlarda, yıllardır böylesi bilgileri paylaşmayın. Banka şifreni paylaşma, ehliyetini paylaşma, nüfus cüzdanını paylaşma.
Tabii bunlar çok önemli.
Bunlar tabii hayatımızı kolaylaştırıyor, hepimiz yapıyoruz. Şak çekiyorsun, şak gönderiyorsun. Ama bakın böyle şeyler de var. E-mail sistemlerini kullan. Mesela kullanacaksınız. Ya da artık farklı farklı uygulamalar var, onları kullanın. Belki blockchain teknolojisi bile artık bu süreçlerde karşımıza çıkabilir.
Evet. Kaçınılmaz. Blockchain kaçınılmaz, öyle görünüyor. Rekabet Kurulu da Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. Bu konudaki değerlendirmeniz ne olur?
Ben çok yerinde buluyorum. Hızlı hareket ettiler, hızlı aksiyon aldılar. Ama baktığımız zaman elbette karşı tarafın, muhatabın bu karara dönük tepkisi önemli. Bunu nereden anlayacağız? Önümüzdeki haftalarda o sözleşmeyi rafa kaldırmasıyla anlayacağız. Ya da büyük ihtimalle çok da bu uygulamayı dikkate almayacakları gibi bir his var içimde. Çünkü geçen hafta biz üçüncü cezayı gönderdik onlara. Reklam kesintisi. Artık Türk bankalarından şeye reklam cezası, reklam ödemesi yapamıyoruz sosyal medya araçlarına. Yani ona bile bir tepki göstermediler şu anda. Zannediyorum Türkiye ile ilgili epeyce bir şey yapacak buradaki sosyal medya şirketleri.
Evet, Levent Bey, kötü komşu insanı mal sahibi yapar. Zamanında bizlere İHA'lar, SİHA'lar gibi araçları vermediler. Kendimiz ürettik. Şimdi WhatsApp böyle bir güncelleme getirdi. Zoraki insanlara bir şey uygulatmaya çalışıyor. Bizler de inşallah kendi yerli ve milli uygulamalarımızı yapar. Bu alanda da dünyaya ilan ederiz.
İnşallah, temennimiz o efendim.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Hoşçakalın. İyi günler.
Sağ olun. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği, kısa adıyla SODİMER Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan'la WhatsApp'ın güncellemesini konuştuk. Kullanıcılara dayattığı bu yeni durumu, sözleşmeyi ele aldık. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sanmıştım meğer sendeymiş. Görür görmez anladım hemen o anda. Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı. Sahip çıkmışsın canım, eksik olma. Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı. İster aldıklarını, mucizeler hep böyle ansızın gelir. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş. Görür görmez anladım hemen o anda. Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı. Sahip çıkmışsın canım, eksik olma. Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı. Mucizeler hep böyle ansızın gelir. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığım için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz. Beni
haklarımız.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde yolculuğumuz devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle. Sayın Çetin, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Az önce Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan'la WhatsApp'ı konuştuk. WhatsApp'ın yeni güncellemesini ele aldık. Şimdi de sizinle sosyal medyanın hukuki boyutunu konuşacağız. Birbiriyle aslında çok bağlantılı konular.
Kesinlikle, özellikle son birkaç gündür bu kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak WhatsApp hakkında alınmış olan kararlar da bunu gösteriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından alınan kararlar da bunu gösteriyor. Önemli bir konu. Üst üste gelmesi de gayet güzel olmuş. En azından biz de hukuki yönlerini dinleyicilerimize aktarmaya çalışırız.
Evet, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sayın Çetin, sosyal medya deyip duruyoruz. Aslında geniş bir alan sosyal medya. Biz sosyal medyadan ne anlamalıyız? İçerisinde neler var bu sosyal medyanın?
Evet. Şimdi tabii öyle bir noktaya geldi ki özellikle bilişim çağındayız tabii doğal olarak. Bu bilişim çağı içerisinde öyle önemli gelişmeler yaşadık ki ve öyle özellikle de iletişim, yani hem yazılı hem görsel iletişim o kadar genişledi ve gelişti ki artık sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası oldu. Yani evet. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki sosyal medya katılımcılarının neredeyse tamama yakını artık sosyal medyayı günde en az birkaç kez girerek kontrol ediyor. Hatta bir anketten bir şey vereyim, çalışmadan. Sosyal medya kullanıcılarının yaklaşık %70'i her gün en az bir defa, iki defa mutlaka giriyor. Yani mutlaka bu sosyal medya kullanımını değişik farklı işte gruplar ya da işte hostingler aracılığıyla kullanıyor. Hı-hı. Şimdi böyle olunca tabii ki bunun da getirdiği bir takım mahsurlar var. Yani bu sosyal medya kullanımından kaynaklı özellikle ticari kurum ve kuruluşların yanı sıra kötü niyetli kişilerin de ya da çetelerin de bu bilgiler üzerinden sosyal medya kullanıcılarının bilgilerine ulaşıp bunu farklı yönlerde kullanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi evet. Sosyal medya üzerinden kullanıcıların yaptığı paylaşımlar aslında kendi iradeleriyle yaptıkları paylaşımlar. Yani kişi kendi özgür iradesiyle bu paylaşımlarda bulunuyor. Bulmuş olduğu paylaşımlar anonimleşince, yani tüm en azından kendi sosyal medya portföyündeki hesabındaki arkadaşları, işte oraya üye olan diğerleri ve bir de biliyorsunuz sosyal medyanın bir bölümü de herkese açık dediğimiz bir bölümü var. Yani siz o paylaşımı yaptıktan sonra bütün herkes bunu görebiliyor. Böyle bir durumda işte bizlerin alınması gereken tedbirler ve korunması gereken özel yaşamımız, kişisel hayatımız Hatta bunun yanında tüm maddi ve ekonomik varlığımız, biliyorsunuz, son derece bu bilgiler elde edilerek mali suçlar ya da bankacılık suçları işlenebiliyor. Bunların tamamına dikkat etmemiz gerekecek.
Evet, ben az sonra bu soruyu soracaktım, yanıtlamış oldunuz. Şimdi arabamız var, arabayı doğru kullanmazsak kaza yaparız. İşte bir mutfak aleti aldık, onu doğru kullanmazsak elimizi kolumuzu parçalayabiliriz, Allah korusun. Sosyal medya da aslında böyle, doğru kullanmazsak çeşitli zararlara sebep olabilir.
Evet, şimdi mesela özellikle anayasa tarafından korunmuş olan haklarımız var. Nedir o? İşte anayasamızın 20. maddesi der ki, herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme ve özel hayatın, aile hayatının gizliliğine dokunulmamasını isteme hakkına sahiptir diyor. Yani bu anayasa hükmü. Anayasa hükmünün yanı sıra yine aynı şekilde Türk Medeni Kanunu'nda da kişilik haklarının korunmasına yönelik çok önemli düzenlemeler var. Şimdi baktığımızda bu kişisel verilerin işlenmesi meselesi aslında çok önemli. Siz bir sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğunuz paylaşımlar sizi aynı zamanda kişisel özellikleriniz, özel sırlarınız, beğenileriniz, tercihleriniz gibi sizin hiç farkında olmadan verileriniz depolanıyor. Bu veriler daha sonra ticari amaçlı veya siyasi amaçlı veya suç örgütlerinin kullanacağı nitelikte kötü niyetle kullanım amaçlı şeklinde kullanabiliyor bunu ele geçirenler. O nedenle özellikle servis sağlayıcıları dediğimiz, hani ben isimlerini zikretmek istemiyorum reklama girecek diye, ama hepimizin bildiği sosyal medya kullanımı içerisinde yer alan bu ağlar, bu kullanımlar, bu hostingler, bu servis sağlayıcıları aynı zamanda sizin sadece kullanmış olduğunuz verileri o amaç dışında depoluyor. Örnek veriyorum, ses kayıtlarından bahsediliyor birkaç gündür.
Evet.
Yani seslerin de, hani gönderdiğimiz resimler, yazdığımız yazılar tamam depolanıyor da seslerimiz de mi depolanıyor diye bir kaygı oluştu. Evet, doğrudur. Sesler de paylaşılıyor. Hatta bugün Sayın Bakanımızın bir açıklaması oldu. Ben kendi seslerimle bile sesli bir konuşma yaptıktan sonra elimdeki işte Android nitelikli telefonda veya işte kullandığım bilgisayarımda konuştuğum konuya ilişkin bir takım ticari metaların pazarlanmaya çalıştığını gördüm dedi. Yani bu hepimizin başına gelmiştir. Biraz sosyal medyayı kullanan dinleyicilerimiz lütfen arkadaşlarıyla yapmış oldukları görüşme veya bir iki deneme yapsınlar. Ticari aramalarının bir tane iki tane yapsınlar. Örneğin bir kozmetik ürünü veya bir işte bir elektronik ürünle ilgili bir arama yaptıklarında bir anda ekranlarının tamamen bu ürünlerin tanıtımına yönelik reklamlarla dolduğunu şaşkınlıkla göreceksiniz.
Evet.
Bu da şu demektir. Bu sadece bizim konuşmalarımızda söylemiş olduğumuz bu tür işte ticari alın satıma konu mal ve hizmetlerin yanı sıra şu endişeyi de beraberinde getirmiyor mu? Ya benim işte şu X marka radyoyu, şu X marka kozmetik ürününü almayı konuştuğum bir ortamda bunun hemen reklamları benim karşıma kullanmış olduğum bilgisayarda ya da sosyal medya ekranında geliyor ise, benim acaba özel yaşamımla ilgili konuşmuş olduğum, yazmış olduğum ya da çekmiş olduğum ailemin resimleri olur, benzeri başka şeyler olur. Acaba bunlar da depolanıyor mu?
Evet.
Evet, depolanıyor. Kesinlikle. Bunun cevabı evet.
Çünkü sosyal uygulamayı kurarken, evet. Süleyman Bey, uygulamayı kurarken bizden mikrofona erişim hakkı istiyor. Biz de veriyoruz. Elimizde olmayarak kabul ediyoruz. Yoksa programı güzelce kullanamayacağız. Faydalı bir şekilde kullanamayacağız. Örneğin bir yerde kedi mamasını konuşuyoruz. Google'da bir bakıyorum ya da bir sitede kedi mamaları reklamları belirmiş.
Evet. Çok doğru. biraz önce de tam da söylemek istediğim zaten oydu. Bu çerçevede baktığımızda hakikaten sosyal medya gerçekten hani internet okur yazarlığı ya da internet kullanımı denilen şeyler var ya, bunlar gerçekten önemli ve bunların eğitimleri artık bence küçük yaştan itibaren, yani işte ortaokul, ilkokul, ilk öğretim çağından itibaren bu sosyal medya ve internet kullanımının nasıl olacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği. Çünkü çocuklarımızın hepsinin de akıllı telefonlar var. Bütün dünya avuçlarının içinde. Bence buna ilişkin eğitimlerin mutlaka daha ilk öğretim çağından başlamak üzere verilmesi ve çocuklarımızın da zararlı bir takım sosyal medya içeriklerinden korunması gerekecektir. Bu nedenle mutlak surette, yani bu bir milli politika haline getirilmelidir bence ve sizinle daha önce kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir program yapmıştık. Hatırlarsanız orada şunu söylemiştim dinleyicilerimize. Mutlaka bu sosyal medya ağlarının Türkiye'de temsilcilikleri bulunmalıdır. Bu nedenle de yöneticilerimizin almış olduğu kararlar oldukça yerinde ve doğrudur. Biliyorsunuz bizim yöneticilerimiz uzun zamandır ısrar ediyor Türkiye'de temsilcilik açın diye. Bu sosyal medya ağ kuruluşları da direniyordu biliyorsunuz. Ancak işte bugünlerde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda bence onların da zorlanarak Türkiye'de mutlaka sorumlu tutulacakları bir muhatap alacağımız bir temsilciliklerinin açılması gerekir. Bu anlamda da yöneticilerimizin almış oldukları karar kesinlikle doğru ve destekliyoruz. Tüm uluslararası sosyal medya ağı kuruluşlarının mutlaka Türkiye'de temsilciliklerinin açılması gerekiyor. Bunu bir şey olarak baskı unsuru ya da işte ifade özgürlüğü gibi, basın özgürlüğü gibi, sosyal medya özgürlüğü gibi algılanmasın. Hayır. Bu hepimizin başta ailemizden başlamak üzere. Yani kendi öz çekirdek ailemizden başlamak üzere milli güvenlik ve milli birlik politikalarının korunması açısından da bu çok önemli bir konu. Çünkü kişisel verilerimiz yurt dışına aktarılıyor. Aktarılıyor. Yurt dışında hangi odakların eline geçtiğini bilemiyoruz. Ve bunu mümkün değil ki denetim altına almanız. O yüzden bu sosyal medya ağlarının Türkiye'deki temsilciliklerinin bir an önce açılması ve bizlerin de muhatap alacak kişilerin, daha doğrusu kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çalışan kurumlarımızın, yargı organlarımızın ve özellikle kişilik haklarının savunması açısından da hakları ihlal edilenlerin tamamının başvurabileceği bir merci olması açısından da çok önem taşıyor. Bu nedenle de mutlaka Türkiye'de bu kuruluşların temsilciliklerinin açılmasında yarar var.
Evet, hassas bir mesele. Verilerimizin çok toplanmasının ileride hangi şekilde karşımıza çıkacağını bilemiyoruz. Büyük zararlara da sebep olabilir. O yüzden sizin az önce de buyurduğunuz gibi önce medya okuryazarlığı ve toplumsal farkındalık oluşturmak gerekiyor.
Çok güzel. Tam da söylemek istediğim buydu. Yani hani ilk öğretimden itibaren çocuklarımıza verilmesi gereken şeylerden birisi bu. Çünkü sınırsızca çocuklarımızın eline vermiş olduğumuz bu telefonlar, Android, akıllı cihazlar, tabletler, bunlarla bütün her yere, bütün ağlara erişim olanakları olduğu için en azından çocuklarımızı daha o yaşlardan itibaren bilinçlendirmemizde fayda olduğunu düşünüyorum.
Evet. Şimdi biz bu programları mecburiyetten dolayı kullanıyoruz. Çünkü pek çok uygulama var ama yerli ve milli uygulama yok arasında. İşte BIP'i konuştuk, DED'i var ama bunlar da şu anda yeterli gelmiyor. Geliştirilmesi lazım. İnşallah onlar da ileride daha iyi olacak. Biz şu anda bu programları kullanmaya bir nevi mahkumuz. Yani %100 korunmamız mümkün değil. Ya bunları tamamen bırakacağız, hatta telefonu elimizden atacağız, ya da bu programları kullanmaya mahkum olacağız. Siz az önce ifade ettiniz, işte bu platformlar Türkiye'ye temsilci atayacaklar. Türkiye'de son zamanlarda ısrar etti ve temsilcilikler atanmaya başlandı. Türkiye'de bu konuda hassasiyetini onlara iletecektir.
Evet, kesinlikle. Bu çerçevede de bizim özellikle 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda düzenlendiği üzere kişilerin sesleri, resimleri, sağlıkla ilgili konuları, tercihleri, felsefi inançları, işte siyasi düşüncelerine ilişkin hususlar bizim kanunumuzda 6698 sayılı yasamızda hassas veri niteliğindedir. Yani kişiye ait hassas veri dediğimiz bir tanımlama vardır. Bu söylediklerim de tam da bu alana girmektedir. Bu çerçevede de bu veriler özellikle koruma altında ve bu nedenle de paylaşımları da kısıtlanmış durumda. Şimdi Avrupa Birliği ve Anglo-Sakson hukukuna bakıldığında aslında bu Avrupa Birliği'nde de yeni gelişmekte olan bir alan. Yani Avrupa Birliği ve topluluk ülkelerinde de bu alan yeni gelişiyor. İnsanlar zararlarını gördükçe kısıtlamaya gitmeye başlıyorlar. Hani bunu sansürle falan tanımlamanın hiçbir anlamı yok. Bu bir sansür değil. Bu kişilerin hassas özel verilerinin korunmasına gereken özenin gösterilmesinden başka bir şey değildir. Yani bazı insanlar hani feveran ediyor ya, bu bir sansürdür, bu bir kısıtlama. Hayır, öyle değildir. İnsanların bu kişisel verilerin korunmasını istemesi kadar doğal bir hakkı olamaz, engellenemez. Bu çerçevede de kaldı ki sadece kişisel verilerimiz değil, ülkemizin milli güvenlik politikalarına yönelik verilerin de bu, çünkü bu paylaşımlar kullanılıyor. Yine bugün Sayın Bakanımızın açıklamasından aktaracağım. Ya diyor ki devletle ilgili, devletin önemli meseleleriyle ilgili hususların bu tür sosyal medya ağları üzerinden paylaşılması, tartışılması da doğru değildir diyor. Buna sonuna kadar da katılıyorum. Doğru bir tespittir. Devletin bir takım gizli ve önemli çalışmalarının yine devlet bürokratları tarafından da ya da başkaları tarafından da bu tür denetlenemeyen sosyal medya ağları üzerinden paylaşılmasını ben de doğru bulmuyorum bir hukukçu olarak.
Evet. Süleyman Bey, fark ettiyseniz son zamanlarda web sitelerine girdiğinizde orada çerezler diye bir eklenti karşımıza çıkıyor. Kabul et ya da reddet diye iki seçenek var. Kabul ettiğimizde çerezleri o web sitesi bizim bilgisayarımıza ya da telefonumuza ön bellekleme yapıyor. Yani oradaki girişleri telefonumuza ya da bilgisayarımıza kaydediyor. Bir daha o siteye girdiğimizde hızlı açılmasına da yardımcı oluyor. Bu birincisi. İkincisi de gözüme çarpan şu, kişisel verileri koruma diye bir bölüm var orada. Bunu okuyabilirsiniz diye uyarı çıkıyor ve orada bir de gizlilik politikası var. Gizlilik politikamızı da okuyabilirsiniz deniliyor. Son zamanlarda yapılan bu yasal çalışmalar da bunu daha da iyileştirdi diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Çok haklısınız. Şimdi bir de ilginçtir, daha ileriye giden siteler var. Örneğin o çıkan çerez politikalarını kabul ediyorum tiklemeden, o kutucuğu tiklemeden devam edemiyorsunuz. İlginçtir yani. Ya o konuya, o bilgiye ulaşmak için ya o çerez politikasını kabul edeceksiniz veya giremiyorsunuz. Beğendiğiniz bir şey var, almak istiyorsunuz. Örneğin bir alışveriş sitesi, ama altta o bahsetmiş olduğunuz yazı, uyarı tiki çıktığında onu tıklamadan daha ileriye gidemiyorsunuz. Böyle evet. Maalesef sosyal donatı ağları da var. Bir şeyden bahsedeceğim. Avrupa Birliği direktifi dediğimiz bir direktif var. Bu sosyal medyada kişisel verilerin korunması alanında 95 sayılı bir direktif var. Burada çok açık şekilde diyor ki site yöneticisi siteyi ziyaret edenlerin kendi kişisel verilerinin işlenme metodu hakkında bilgi sağlamakla yükümlüdür. Bazen ziyaretçilerin bu işlem için izinlerinin alınması gerekir. Çok açık, net söylüyor. Bunun dışında da direktifin ikinci maddesinde kişisel veri kavramını o kadar geniş tutuyor ki bunların online ortamda toplanmasından, silinmesinden, doğrudan ya da dolaylı şekilde kullanılmasından kaynaklı her türlü bilgiyi edinen kişiler, yani kişisel verileri işleyen kişiler bununla ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara uymak zorundadır diyor. 2000 tarihli bir son tavsiye kararı var. Site yöneticilerinin rutin olarak depoladığı ziyaretçilerin IP numaraları, biz hani IP diyoruz ya, evet. Bu IP numaraları da doğrudan doğruya kişisel veri olarak tanımlanıyor. Normalde IP numarası biliyorsunuz kullanılan cihazın numarası veya tabii, size verilen kod.
Bir kimliktir yani
burada, o. Evet, kimlik. Bunlar dahi doğrudan doğruya bu direktif kapsamında kişisel veridir ve işlenmesi yasaktır. Ama biz biliyoruz ki bugün bizim sosyal medyada, Türkiye'de kullandığımız ama hepsinde, yani şu veriyor, bu vermiyor, bu bir kısmını veriyor diye son günlerde bazı anketler görüyorum. Daha doğrusu açıklamalar. İşte bunlar şuna şuna izin veriyor. Bu buna buna buna izin veriyor. Ama önemli değil. Hepsi depoluyor sonuç itibariyle.
Evet.
O paylaşmayla ilgili getirilen sınırlamalar. Yani o şunları paylaşıyor, şunları paylaşmıyor. Ama tamamı sosyal medya ağlarının tüm kişisel verilerinizi depoluyor ve sizin hakkınızda çok önemli bilgilere, veri bankalarına sahip oluyorlar. Bu nedenle dinleyicilerimize, evet, belki bir başka programda ne tür hukuksal yollara başvurulabilir, nasıl tedbirler alınabilir, çünkü sanırım zamanımız dolmaya başladı.
Evet, iki dakikamız
onları
var.
Onları da konuşma imkanı buluruz.
Evet.
Çünkü kişisel verileri ihlal edilen insanların çoğu telaşa kapılıp ne yapacağını bilemiyor. Bir anda işte bütün özel bilgilerinin, tercihlerinin, işte görüşlerinin, aile resimlerinin veya farklı özel bilgilerinin paylaşıldığını görünce eli ayağına dolaşıyor. Veya bu verileri elde eden kişilerin şantajına, tehdidine maruz kalıyor. Bu tehdit ve şantajlara karşı da alınması gereken, yapılması gereken işlemler var. Birçok kendi takip ettiğimiz dava ve dosyalarda da şu görülüyor ki, İnsanlar ilk böyle bir şeyle karşılaştığında büyük bir kendisini baskı ve tehdit altında hissediyor ve bazı özellikle paylaşılmasını istemediği hususlarında paylaşıldığını görünce kendi içine kapanıyor ve dışarıya da aktaramıyor. Lütfen bunu yapmasınlar. Böyle bir durumda derhal hukuki işlemleri başlatsınlar, yargı işlemlerini başlatsınlar. Bunu daha geniş vaktimiz kaldığında anlatacağım. Savcılık girişimlerinden tutun da ilgili sosyal mecradan bu yazılı, görsel ifadelerin, yazıların kaldırılmasına, tedbirler alınmasına, unutulma hakkı dediğimiz bir şey var. Örneğin yine vaktimiz olursa bir başka programda onu yaparız. Kişilerin sosyal medyadaki durumlarıyla ilgili, verileriyle ilgili, yazdıklarıyla ilgili unutulma hakları vardır. Yani o sosyal mecradan evet bir dönemde bir işlem paylaşmıştır, bir yazı paylaşmıştır ama onu kaldırmak istemektedir. Veya kendisi aleyhine olumsuz bir ifadenin kaldırılmasını istemektedir. Biz buna unutulma hakkı diyoruz. Bunların hepsinin hukuken koruma altında olduğunu dinleyicilerimiz bilsinler. Her türlü hukuki ve cezai başvurma haklarının olduğunu bilsinler. Lütfen kendilerini bu tür baskı, tehdit ve şantajlara da boyun eğmesinler.
Evet, süremizin sonuna geldik. Bu konuyu ilerleyen zamanlarda mutlaka konuşalım.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz Süleyman Bey yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Sosyal medya kullanımı ve ortaya çıkması muhtemel hukuki sonuçlar üzerine sohbet ettik. Efendim böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Hayatın Sesleri.